Ayrım 13.
Üstün Bey beni olaylara babamın gözüyle bakmam durumunda bıraktığı zaman kendimi onun yerine koydum ve birdenbire birçok şeyin farkına vardım. Onun kuşağında nasıl babalık yapılırdı önce onun farkına vardım. Babam kendi neslinin diğer babalarından kötü bir baba değildi. Hatta bazı yerlerde daha da ileride gözüküyordu. Örneğin her bir çocuğu için bir hatıra defteri başlatmıştı ve onlar evlenirken bu hatıra defterini onlara veriyordu. Sizin için de defter tutmuş mu? Evet tutmuş. Benim için tuttuğu deftere ancak 300 sayfa yazmış ama adam niyet etmiş. Kendi kuşağında Silifke'de böyle bir şey yapan baba ben duymadım. Gerçekten önemli bir düşünce. Şimdi bile birçok ana baba böyle bir şey yapmıyor Doğan Bey. Babanızın eğitimi neydi? Rüştiye 2'den kaçmış. Kaçmış mı? Nasıl yani? Babam 5 yaşında babasız kalmış. Babasız büyümüş yani. İlk mektebi bitirdiği zaman birisinin önerisiyle Enver Paşa babamı velisi olmuş ve onu Adana'daki mektebe yazdırmış. Tabii bunlar Cumhuriyet kurulmadan önce oluyor. Enver Paşa velisi olduğu için okul yönetimi babama daha yakından göz kulak olurmuş. Okul doktoru babamın sarımsaklı yemekleri yemediğinin farkına varmış. Aşçı başını çağırarak bu çocuğun tüm yemeklerine biraz sarımsak koyacaksın. Sarımsak yemeye alışacak diye emir vermiş. Ve gerçekten de aşçı babamın her yemeğine biraz sarımsak koymaya başlamış. Babam doğuştan sarımsaktan nefret eden birisi. Yani o güne kadar hayatında hiç sarımsak yememiş. Bilmiyorum bunun genetik bir temeli var mı ama bildiğim kadarıyla tüm ömrü boyunca hiç sarımsak yemedi. Yemeğine sürekli sarımsak konmaya başlayınca kuru ekmek yemiş ve bakmış bu işin sonu yok. Bir gece okul giysilerini çıkarmış, şalvarını giymiş ve pencereden yatak çarşafıyla sarkarak atlamış yola. Kaçış o kaçış. Şimdi ne düşündüm biliyor musunuz Doğan Bey? Hayır, ne düşündünüz? Don Juan Carlos'a hayatta her şey önemlidir. Hiçbir şey diğerinden daha önemsiz değildir demişti. Anlattığınız bana onu düşündürdü. Bir çocuğun sarımsak yemesi veya yememesi önemli mi diye birisi bana sorsaydı hiç önem vermezdim. Ama sizin babanızın ve dolayısıyla sizin hayatınızı ne kadar derinden etkilemiş. Arif Bey, önemli bir gözlem yaptınız. Ben düşünmemiştim. Kesinlikle haklısınız. Her neyse, olaylara babamın gözüyle baktığım zaman onun kendi bilinci içinde yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışan bir insan olduğunu gördüm. Ve içimde bir burkulma oldu. Ben Amerika'da psikoloji alanında doktora yapmış biri olduğum halde kendi çocuklarıma bir baba olarak ne kadar falsolar yaptığımı şimdi biliyorum. Geri dönüp baktığım zaman yüreğimi sızlatan, bana suçluluk duygusu veren ne hatalar yapmışım. Benim babam Rüştiye Mektebi'nden kaçıp Silifke ortamı içinde babasız büyümüş biri olarak iyi babalık yapmış. Farkında olmadan iyi babalık yapmış, onu anladım. İçim burkuldu ve o ortamda ağladım. Herkesin içinde babamdan özür diledim ve onu bir daha yargılamayacağıma, seminerlerimde onu kötü bir baba örneği olarak vermeyeceğime söz verdim. Ve babama dönük kızgınlığım bitti. Bitmemiş işim kalmadı. Psikodrama bu konuda, yani bitmemiş işleri bitirme konusunda kullanılabilir diyorsunuz. İnsanın psikodramaya da gereksinimi yok bence. Kendini hayalinde bitmemiş işi olan insanı yerine koyarak onunla diyaloğa geçebilir ve onun koşulları ile olaylara bakarak, empati kurarak onun davranışını anlayabilir ve belki de affedebilir. İnsan affedince bitmemiş işi kalmıyor değil mi? Evet. Affetmek bu nedenle sağlıklı bir davranış. Tabii affedebilmek dilden değil, gönül ve kafayla affedebilmek büyük bir gönül zenginliği ister. Egosu şişkin, egosu çabucak kırılabilen insanların yapabileceği bir şey değildir bu. Hocam, sizinle buluşmalarımızdan birinde Trabzonlu yaşlı vatandaş örneğini vermiştiniz. Bu Trabzonlu yaşlı vatandaş tutumu içinde insanın bitmemiş işler biriktirmesi pek olası görünmüyor, öyle değil mi? Arif Bey, ne kadar güzel bir noktayı yakaladınız. Evet, kesinlikle haklısınız. Çünkü Trabzonlu vatandaş gerçekten bir savaşçı tutumu sergiliyor. Genç muavin kendisine tokat vurunca ne dediğini hatırlıyor musunuz? Ha, sen bu tokadı attın, besbelli ki hak ettim demişti değil mi? Evet. Yani diyor ki, sen deli değilsin ki durup dururken bana bir tokat vurasın. Senin, şimdi izin ver, öğrendiğimiz yeni farkındalıkları kullanayım. Fenomenin içinde bana tokat vurman o an senin için en anlamlı varoluş haliydi. Senin fenomenin içinde ben bu tokadı hak ettim. Ama kendi fenomenini de ihmal etmiyor. Ama ben bilmiyorum nasıl hak ettim. De bakalım nasıl hak ettim diyor. Eğer senin fenomenin içinde besbelli ki ben bu tokadı hak ettim deyip daha başka bir şey yapmasaydı, o zaman savaşçı tutum olmazdı değil mi? Hayır, olmazdı. Ve o zaman bitmemiş işler birikmeye başlardı. Ama ben bilmiyorum nasıl hak ettim. De bakalım nasıl hak ettim cümlesi onun öğrenici tutumunu belirtiyor. Bu öğrenici tutumu içinde yaşamda olan her şey kişinin fenomeni içinde bir keşfetme, bir öğrenme, gelişme fırsatıdır. Savaşçının niyeti de zaten budur. Bunun farkına varabildiğiniz için sizi gerçekten kutlarım Arif Bey. Arif Bey memnuniyetini belli eden bir gülümsemeyle yüzüme baktı. Hocam gördüğünüz gibi emeğiniz boşa gitmiyor dedi. İkimiz de güldük. Arif Bey'e zaman ayırdığım için memnundum. İlk karşılaştığımızda onun gözlerinde gördüğüm anlam arayışının kalitesinde yanılmadığımı şimdi daha iyi biliyordum. Ayrılma vakti gelmişti. Bir arkadaşım Gülhane Parkı'nda güzel çay bahçelerinden söz etmişti. Önümüzdeki hafta orada buluşmaya karar verdik. Arif Bey, hocam önümüzdeki hafta saat 3'te buluşsak olur mu diye sordu. Bana uygun olduğunu söyledim ve onu kapıdan uğurladım. Bölüm 10. Savaşçı olmak için. Saat 3'te Gülhane kapısında buluştuk. Sultanahmet yönündeki park kapısından girdik ve yukarı doğru çıkmaya başladık. Dondurmacı Keten Elvacı, haşlanmış mısır ve Maraş dondurması satanlar sıra sıra yolun sağında solunda yer almışlar. Bir başka dükkanın üstündeki levhada "Ay inanmıyorum, ne alırsan şok fiyatlar, sen de karıştır. Export ihraç fazlası, ay inanmıyorum." Birinci inanmıyorum kelimesindeki ı'yı i olarak yazdıkları halde aynı kelimeyi ikinci kez yazdıklarında doğru yazmışlar. Dükkan isimleri dikkatimi çekiyor. Spor motif cetveli, Selçuklu müzik, Çok Bak kitap evi, Miraç oyuncak. Kitap evine yaklaştığımızda yandaki dükkandan başı türbanlı bir bayan geldi ve buyurun dedi. Sadece baktığımızı söyledik. Gülümsedi, başka bir şey söylemedi. Arkamızda kalan Maraş dondurmacısı dükkanının önüne asmış olduğu deve çanlarını eliyle çarparak çanların sesiyle insanların dikkatini çekmeye çalışıyordu. Kitapçıdaki kitapların dini bir havası var. Dini konuları işleyen kitapların çoğunlukta olduğu dikkatimi çekti. Biraz ileride eşarp evi, onun yanında atlas kundura dükkanları var. Yukarı doğru çıkarken Arif Bey bir turşucu gördü. Canı turşu çekmiş. Dükkandaki 12-13 yaşındaki çocuğa acılı bir turşu söyledi. Çocuk bir plastik bardak içine biraz acılı sos, sonra turşu suyu, birkaç salatalık ve lahanadan oluşan turşu parçaları koydu. Arif Bey'e verdi. Hocam siz de ister misiniz diye bana sordu. İstemediğimi söyledim. Turşu suyunun çok tuzlu olduğunu ve tansiyonumu arttırdığını belirttim. Yürürken Arif Bey turşu suyundan bir miktar içti. Turşu parçalarının bir kısmını yedi ve artık içmeyeceğim, bana da fazla acı geldi dedi ve elindeki plastik bardağı atacak yer aramaya başladık ama çöp kutusu bulamadık. Sağa doğru yürüyerek biraz yükseldik ve açıklık bir yerden geçtikten sonra nefis manzaralı bir çay bahçesine geldik. Çay bahçesi ağaçların altlarına serpiştirilmiş masa ve sandalyelerden oluşuyor. Deniz tarafında bir masaya oturduk. Hemen altımızda surlar var ve tren yolu geçiyor. Tren yolu ile Gülhane Parkı arasında kalan alanda sık bir koru var. Ağaçlar gayet sağlıklı ve gürbüz olarak büyümüşler. Aklıma surlarda yer alan savaşlar geldi. Belki de ölenler ağaçlara canlılık vererek kendilerini yeniden ifade ediyorlar diye düşündüm. Benim yüzüm denize, Arif Bey ise Sirkeci yönüne dönüktü. Sağımda Marmara Denizi uzanıyor. Marmara Denizi'nin üstü beyaz bulutlarla kaplı ve adalar gayet net olarak görünüyor. Heybeli Adaya niçin Heybeli adını verdikleri buradan bakınca anlaşılıyor. Karşıda Kadıköy, Haydarpaşa Harem, Kız Kulesi, Salacak, Üsküdar birbirini izliyor. Haydarpaşa Lisesi binasını ve Selimiye Kışlası'nı açık seçik görmek mümkün. Oldukça yoğun bir deniz trafiği göze çarpıyor. Petrol yüklü tankerler, yük gemileri, bu büyük gemilerin arasına serpiştirilmiş birçok şehir hatları vapuru, arabalı vapurlar ve deniz otobüsleri deniz manzarasına hareketlilik getiriyor. Boğaz Köprüsü altındaki mavilik ve üstündeki beyaz bulutlarla bir bütünlük oluşturuyor. Ortaköy, Beşiktaş, Kabataş, Karaköy görüş alanım içinde. Arif Bey, hocam burası 270 derecelik manzaraya sahip dedi. Gerçekten İstanbul'un güzel noktalarından birindeydik ve buranın bir halk parkı olmasından mutluluk duydum. Çayımız iki kişilik demlik ve sıcak su olarak geldi. Bir şişe su ve bir bardak getiren garsona bir bardak daha getirmesini söyledik. Arif Bey, bu buluşmamızda Don Juan'ın savaşçı ile ilgili söylediklerini gözden geçirmek istiyorum dedim ve konuşmaya başladık. Don Juan'a çok önem verdiğiniz belli oluyor Doğan Bey. Neden bu kadar Don Juan'a önem veriyorsunuz? Onun kişiliğini güçlü buluyorum. Söylediklerinin hepsini kendisi hayatında uyguluyor. Ayrıca gözlemleri gerçekçi ve düşünceleri yaşamda uygulanabilir şeyler. Bilimsel düşünceme hitap eden bir tarzı var. Gerçi Don Juan'ın öğretilerinin bilimsel düşünceyi çok aşan yönleri de var ama sizinle konuşmamızda bu yönlerini konu etmek istemiyorum. Niçin o yönlerinden söz etmek istemiyorsunuz? Sizinle buluşmalarımızın temel amacı savaşçı öğretmen konusuna açıklık seçiklik getirmek. Genel olarak felsefe yapmak değil. Bu nedenle sizin yaşamanızı doğrudan ilgilendirmeyen her şeyi dışarıda bırakmak istiyorum. Tamam, anladım hocam. Don Juan'ın savaşçı üzerine söylediklerini nasıl gözden geçireceğiz? Ben Carlos Castaneda'nın yazdığı tüm kitapları taradım. Savaşçının söz konusu edildiği yerler üzerinde özellikle durdum ve işaretledim. Bugün işaretlediğim yerleri beraberce inceleyeceğiz. Bayağı emek vermişsiniz Doğan Bey. Emeğe değer bir konu ve emeğe değer bir insanla paylaşıyorum. Arif Bey mahcup bir ifadeyle gülümsedi, bir şey demedi. Ben Carlos Castaneda'nın kitaplarının İngilizcesini okudum. O nedenle vereceğim kitap isimleri İngilizce olacak. Bu kitapların Türkçesinin olduğunu biliyorum ama her bir kitabın hangi başlık altında Türkçe'ye çevrildiğini bilmiyorum. A Separate Reality adlı kitabında savaşçı ile ilgili ilk sözlerini görüyoruz. Bu kitap Carlos'un Don Juan'la ilgili ikinci kitabıdır. Carlos belirli aralıklarla Los Angeles'tan Meksika'ya kadar kendi akrabasıyla giderek Don Juan'ı ziyaret ediyor. Bazen beraberce Carlos'un arabasıyla dağlara, yaylalara veya başka kasabalara gidiyorlar. Beraber yaptıkları bu yolculuklarından birinde bir kahvehanede dinlenirken Don Juan Carlos'a nasıl olduğunu sorar. Carlos kendisini pek iyi hissetmediğini söyler. Don Juan Carlos'a dikkatle bakar ve onun içinde bulunduğu rahatsızlığı anlar. Meksika'ya gelme kararını verdikten sonra bütün saçma korkularını geride bırakman gerekir diye söze başlar. Buraya gelmeye karar vermen bütün korkularını sona erdirmeliydi. Geldin çünkü gelmek istedin. Bu savaşçının tarzıdır. Sana tekrar tekrar söyledim. En etkili yaşam biçimi savaşçı olarak yaşamaktır. Bir karar vermeden önce üzül, düşün. Ama kararını verdikten sonra üzüntü ve düşüncelerden kurtulmuş olarak yoluna git. Daha milyonlarca konuda karar seni bekliyor olacak. Dipnot sayfa 47. Arif Bey bu konuya daha önce değinmiştik. Savaşçının karar vermeden önce iyice düşünüp taşındığı ama karar verdikten sonra artık hiç geriye bakıp pişmanlık duymadığı, bütün gücüyle o kararları eyleme dönüştürdüğü üzerine. Evet, hatırlıyorum. Bunu sizin yaşamınıza uygularsak, ben Arif Okurer olarak mı? Evet, siz Arif Okurer olarak. Şimdi düşünüp taşınıp öğretmen olarak kalmaya karar verdiniz mi? Verdim. Düşünebileceğiniz her konuyu düşündünüz mü? Üzülebileceğiniz her konuda yeteri kadar üzüldünüz mü? Sanırım. Sanırım değil. Bundan %100 emin olmalısınız. Öğretmen olarak kaldığınız zaman evliliğiniz nasıl olacak? Mali durumunuz nasıl olacak? Ananızla babanızla ilişkiniz nasıl olacak? Çocuklarınızı hangi koşullar içinde yetiştireceksiniz? Toplum size nasıl bakacak? Ve buna benzer bütün bu konuları düşünüp ve gözden geçirdiniz mi? Hayır. O zaman konuya bir savaşçı olarak yaklaşmıyorsunuz demektir. Ama kararımın doğru olduğunu hissediyorum. Doğru karar verdiğimi biliyorum. Zamanınız olduğu halde yeteri kadar düşünmediyseniz işin içinde tembellik var demektir. Peki ne yapmamı önerirsiniz? Bence yaşamınızda önemli olan tüm boyutların bir listesini çıkarın. Meslek sahibi olma, evlilik, baba olma, ailenizi geçindirme, mal mülk sahibi olma, dünyayı gezip görme, mevki sahibi olma ve buna benzer gibi. Bu listeyi ne kadar uzun tutarsanız o kadar iyi olur. Daha sonra öğretmen olarak her boyutu inceleyin. Ne gibi sorunlar çıkabilir? Her biri üzerinde düşünün. Örneğin öğretmen olarak evliliğiniz nasıl olacak? Nasıl babalık yapacaksınız? Söz gelimi dünya gezisi istiyorsanız bunu nasıl gerçekleştireceksiniz? Kararınızı vermek için acele etmeyin. Bütün bunlardan sonra kararınızı verdiğiniz zaman artık sanırım diye cevap vermezsiniz. Anlıyorum hocam, dediğinizi yapacağım. Tabii ben dediğim için değil, siz anlamlı bulduğunuz ve istediğiniz için yapacaksınız. Çünkü savaşçı yaptığı her şeyi kendisi seçtiği için yapar. O konuda hiçbir kuşkunuz olmasın. Şu kağıda savaşçının özelliklerinin bir listesini çıkartalım mı? Yani siz söyledikçe buraya listeye yazayım, öyle mi? Evet, sonunda elimizde bir liste bulunur. Olur. O zaman bir savaşçı karar vermeden önce düşünür, inceler, gözden geçirir, acele etmez, her şeyi hesaba katar ama karar ver. Bence daha analitik olalım. Örnek olarak ben söyleyebilir miyim? Tabii, buyurun hocam. Yine sizin söylediğiniz gibi olacak ama daha çok adımlara böleceğiz. Şöyle diyelim. 1. Savaşçı karar vermeden önce düşünür, inceler, gözden geçirir, acele etmez, her şeyi hesaba katar. Devam etmeden önce bir noktayı belirtmek gereği duydum. Arif Bey, burada bir noktayı belirtmek istiyorum. Sıradan insan ancak mecbur kaldığı zaman içinde bulunduğu durumun kendi düşüncelerinin, duygularının farkına varır. Savaşçı her durumda her şeyin farkında olmayı amaçlamıştır. Ortama getirdiği bilincin her zaman tüm ve kesintisiz olmasını ister. Onun için ilk özelliğe bir koşul daha ekleyerek şöyle ifade etmek istiyorum. Savaşçı karar vermeden önce düşünür, inceler, gözden geçirir, acele etmez, her şeyi hesaba katar ve ortama getirdiği bilinçten tümüyle sorumluluk alır. Bu noktada durdum. Dediğim açık mı dercesine yüzüne baktım. Arif Bey her şeyi anladığını ve takip ettiğini ifade eden bir bakışla bana baktı. O zaman devam ettim. Yukarıda söylediğim savaşçının birinci özelliğiydi. Savaşçının ikinci özelliği ise şudur. Savaşçı kararını verirken özgür iradesi içinde verir. Yani onun kararı bir seçimdir. Hocam bu ikinci noktayı pek anlayamadım. Arif Bey burası kritik bir nokta. Deşmekte gerçekten fayda var. Bir seçim yapmak. Şöyle iki örnekle konuyu açmak istiyorum. Yine sizi örnek alalım. Öğretmen olma konusunda karar vermek istiyorsunuz ve tavsiyeme uyarak yaşamınızdaki bütün önemli boyutların bir listesini çıkardınız ve öğretmen olma kararı içinde bu boyutları irdelediniz. Sonunda kararınızı verdiniz. Size kararınızı soruyorum ve siz öğretmen olmaya karar verdiğinizi söylüyorsunuz. Niçin diye soruyorum. Farz edelim ki siz bana şöyle cevap veriyorsunuz. Öğretmenlik mesleği içinde bu ülkeye daha faydalı olacağımı görüyorum. Öğretmen olmam gerektiğini anlıyorum. Gayet tabii öğretmen olduğum takdirde pek malım mülküm olmayacak. Dünya gezisi yapamayacağım. Anam ve babam beni pek başarılı görmeyecek. Ama bu koşullar içinde öğretmen olmamın toplumun çıkarı yönünden zorunlu olduğunu düşünüyorum. Onun için öğretmen olmaya karar verdim. O zaman bir savaşçı gibi karar vermiş olurum. Hayır Arif Bey, o zaman bir savaşçı gibi karar vermiş olmazsınız. Ama hocam kafamı karıştırıyorsunuz. Yaşamımın önemli boyutlarının bir listesini çıkardım. Her bir boyut üzerinde düşündüm, taşındı ve ne yapmam gerektiğine karar verdim. Bütün mesele orada, siz karar vermediniz. Nasıl anlayamadım? Siz karar vermediniz. Peki kim karar verdi? Listeniz karar verdi. Daha doğrusu listenizdeki koşullar karar verdi. Nasıl yani? Listenizdeki koşulları gözden geçirmeniz gerekli. Koşulları gözden geçirmek, bütün inceliğine kadar düşünmek, tartmak size bilgi vermesi için. Ama kararı koşullar vermez. Kararı savaşçı seçer. O zaman karar verme konusunu ben pek iyi anlamamışım. Öyle gözüküyor. Ne zaman X, Y, Z nedeniyle şunların yapılması gerekli deniyorsa orada kararı veren X, Y ve Z nedenleri oluyor. Demek ki şöyle demem gerekiyor. X, Y, Z nedenlerini gözden geçirdim. Bu nedenleri gözden geçirmiş biri olarak şunların yapılmasına karar verdim. Evet, öğretmen olma konusunda da aynı şey geçerli. Bütün her şeyi gözden geçirdikten sonra, bu çok önemli, yeniden tekrar ediyorum, gözden geçirilecek her şeyi gözden geçirdikten, bilgi sahibi olduktan sonra özgürce seçiyorsunuz. Bir süre düşündükten sonra Arif Bey'e seçimle ilgili savaşçının yaklaşımını söylemek istedim. Sizin listenize giren her şeyi gözden geçirdiğinizde sizin aklınız, mantığınız listedeki her bir koşulu değerlendiriyordu. Bu tür değerlendirme çok önemli ve gerekli. Şimdi söyleyeceğimi duymasını istiyordum. O nedenle Arif Bey'in dikkatini çekecek kadar sustum. Onun yüzüne baktım. Konuşmamızda daha önce önemli şeyler söyleme noktasına geldiğimde aynı şeyi yaptığımı bildiği için evet dinlemeye hazırım gibi bir bakışla yüzüme baktı. Arif Bey, listenizdeki bütün koşulları aklınızla gözden geçirdikten sonra seçimi gönlünüz yapar. Savaşçının seçimi bir gönül işidir. Don Juan buna savaşçının yolu gönül yoludur der. Dipnot: One must always choose the path with heart in order to be at one's best. Sayfa 84. Yani öğretmen olmaya gönül vermek lazım. Evet, bu anlamda savaşçı gönlünün muradını keşfeden ve o muradı yaşamında gerçekleştirmek üzere yaşayan kişidir. Bu nedenle Don Juan'ın buraya gelmeye karar vermen bütün korkularını sona erdirmeliydi. Geldin çünkü gelmek istedin. Bu savaşçının tarzıdır sözü üzerinde yeniden düşünmek gerekir. Şimdi savaşçının özellikleri listesine ikinci özellik olarak kararını verirken özgür iradesi içinde verir. Yani onun kararı bir seçimdir diye yazmak isteyişini daha iyi anlıyorum. Gözden geçirilecek tüm listeyi gözden geçirdiğim zaman ben seçim yapmıyormuşum, liste yapıyormuş seçimi. Arif Bey, aradaki fark önemli. Evet, yani benim şu noktaya gelmem gerekiyor. Öğretmen oldum çünkü her şeyi gözden geçirip üzerinde düşündükten sonra gönlüm öğretmen olmakta, öğretmenliği seçtim diyebilmem gerekiyor. Evet, şimdi oldu. Şimdi öğretmenlik sizin için bir seçim oldu. Listeye koyacağınız üçüncü madde de şöyle olacak. Savaşçı verdiği kararlardan pişmanlık duymaz. Arif Bey söylediğim özelliği de yazdı. Daha sonra bana baktı ve ben savaşçının karar verme koşullarının hiçbirine uymamışım. Ne bütün koşulları göz önüne alarak düşünmüşüm, ne kendi seçimimi yapmışım. Dolayısıyla tabii ne de kararlarımdan mutluyum. Karmakarışık bir durumdayım. Ve bir dakika benimle konuşarak bunların hepsini düzelteceğinizi sanıyordunuz. İkimiz de güldük. Arif Bey'in gülüşünde saf bir çocuğun oyunculuğu, kendini bırakmışlığı vardı. Hiç savunucu olmadan kendini gözlemlemeye açması büyük bir cesaret işiydi ve o cesur biri olarak değil, gülen bir çocuğun saflığı içinde bunu yapıyordu. Aklıma çay bahçesine doğru yukarı çıkarken gördüğümüz çocuk bahçesi geldi. O tarafa doğru baktım, kırık dökük salıncaklar ve üzerine tırmanılacak yine kırık dökük birkaç oyun yeri. 4-5 yaşlarında 3 çocuk, ikisi kız biri oğlan, bahçenin önünden geçerek ilerliyorlar. Oğlan çocuğu salıncağa binmek istiyor. Kız çocuklar da istekli ama izin verilmeyeceğini sanki biliyorlar ve annelerinin oğlan çocuğuna nasıl tepki vereceğini merakla gözlüyorlar. Oğlan salıncağa binmekte ısrarlı. Anne, hayır hayır, şimdi biz denizi seyretmeye gidiyoruz. Haydi gel, çok güzel deniz manzarası dedi ama besbelli ki çocuk için çok güzel deniz manzarası salıncağa binmek kadar çekici gelmiyor. Küçük kızlar salıncağa binmekten umutlarını kesmiş olarak annelerinin yanına yöneldiler. Oğlan çocuğu mızmızlana mızmızlana annesine doğru giderken bir tümseyin üstünden atladı. Annesi, "Aferin bak ne güzel atladın," dedi. Oğlan mızmızlanmayı kesti, yüzü güldü, geri gitti, tümseyin üstünden bir daha atladı. Kızlar annelerinin ellerini bıraktılar. Onlar da tümsekten atladılar ama anneleri onlara aferin demedi. "Haydi geç kalıyoruz, deniz manzarası görmeye gidiyoruz," dedi. Oğlan tatmin olmuş bir şekilde önde, önüne gelen her şeyden atlayarak gitmeye başladı. Kız çocukları ise biraz mahzun annelerinin ellerinden tutarak yürümeye başladı. Karşıdan üç genç kız geliyor, başları örtülü. Yüzlerinde mahcup bir ifade ama heyecanlılar ve ellerinde keten helva var, onu yiyorlar. Keten helva yiyerek Gülhane Parkı'nda yürüyebilmekten çok mutlular. İçimdeki his o ki, genç bir delikanlı kendilerine baktığı zaman sanırım yüzleri kızaracak, yürekleri atacak ve hiçbir şey söylemeden gerçekleşen bir bakış alışverişi bugünün macera dolu bir gün olmasına yetecek. Ve belki de böyle bir bakışın anlamı aralarında konuşulacak. Aralarındaki coşkulu ve maceralı konuşmayı merak ettiğimin farkına vardım. Her bir insan kendi yaşamı içinde nasıl bir anlam bütünü oluşturuyor diye düşündüm. Karmaşık, çok boyutlu, girift, sürekli değişen bir anlam. Ama olayı yaşayan kişi için gerçek olan o anlam. Hayır, senin verdiğin anlam yanlış, benim anladığım şekilde anlayacaksın demek, yer çekimi diye bir şey yok demek kadar doğaya aykırı. Sabırlıdır ve niçin beklediğini bilir. Etrafımda ne kadar zengin insan manzaraları olduğunu farkında olarak Arif Bey'e baktım. O da çevresiyle ilgili gözlemler yapıyordu. Bir ara sizin dikkatinizi neler çekti, neler gözlemlediniz diye sormak aklımdan geçti. Ama konuşmakta olduğumuz konuyu dağıtmak istemediğim için sormadım. Küçük çocuklar gözden kaybolmak üzereydi. Oğlan çocuğu hala önüne gelen tümseklerden atlamaya devam ediyordu. Genç kızlar uzaklaşmışlardı, arkalarından görebiliyordum. Hala heyecanlı heyecanlı aralarında konuşmaya devam ediyorlardı. Arif Bey'le konuşmama devam ettim. Carlos küçükken bir yarışma sırasında küçük bir çocuğun kolunu kırmış. Muziplik olsun diye çocuğun üstüne ağır bir kalas düşürmüş. Fakat çocuk kolunu onun kırdığını anlayamamış ve ona ağabey gibi sarılarak yardım istemiş. Carlos koşuda ve diğer spor faaliyetlerde hep önde biriymiş. Çocuğun kolunu kırdığını görünce belki de çocuğun kolunu kesecekler diye korkmuş ve büyük suçluluk duygusu içine girmiş. Bu suçluluk duygusu içinde bir daha yarışmalarda kazanmayacağına dair kendi kendine bir karar vermiş. Bu olayı Don Juan'a anlattıktan sonra ne yapmam gerek, bana tavsiyelerin var mı diye sormuş. Don Juan, sabırla bekleyeceksin, beklediğini bilerek ve niçin beklediğini bilerek bekleyeceksin. Savaşçının tarzı budur diye cevap vermiş. Dipnot, sayfa 142. Arif Bey, şimdi kıssadan hisse size soruyorum. Siz sabırla bekliyor musunuz, beklediğinizi bilerek ve niçin beklediğinizi bilerek? Bunun benim durumuma nasıl uygulanacağını bilmiyorum Doğan Bey. Bir yandan savaşçı eylem adamıdır diyoruz, bir yandan da sabırla beklemesini bilmeli diyoruz. Bu size çelişkili gelmiyor mu? Geliyor. Bu çelişkiyi nasıl çözeceğiz? Herhalde birinden biri yanlış. Gerçi sabır çok değer verilen bir özellik ama benim şimdiye kadar anladığım savaşçının bilinçli bir eylem adamı olduğu yönünde. Peki bir çiftçiyi düşünün. Çiftçi hem eylem adamı hem de sabırlı birisi olmak durumunda değil mi? Bu noktada Arif Bey'in yüzünde şimdi anladım türünden bir gülümseme belirdi ve düşündüğünü dile getirdi. Çiftçi yapması gerekeni zamanında yapar ama eyleminin ürününü alabilmesi için sabırla bekler. Beklediğinin bilincindedir ve neyi beklediğini bilir. O zaman listemize yazalım. 4. Savaşçı sabırla bekler, beklediğini bilir ve ne için beklediğini bilir. Peki siz neyi beklediğinizi, niçin beklediğinizi biliyor musunuz? Görüyorsunuz eski sorumu unutmadım. Sanırım bilmiyorum Doğan Bey. Savaşçı bir öğretmen olmak. Bunu beklemeye ne dersiniz? Bunu düşünmemiştim. Üzerinde biraz düşünmem gerek. Evet, düşünün. Ama unutmayın. Bu bir çiftçinin beklemesi gibi bir bekleme. Yani yapmam gereken tüm eylemleri yaptıktan sonra. Yaptıktan sonra da değil bence. Eylemleri yapmaya devam ederken aynı zamanda sabırla savaşçı olmayı beklemek. Yani umutsuzluğa kapılmadan, kırılmadan, bozulmadan sabırla yolculuğa devam. Evet, anlıyorum hocam. Şimdiye kadar gözden geçirdiğimiz özelliklerinden hiçbirine sahip olmadığımı görüyorum. Kafamın karışıklığı, depresyona girmem tesadüfen olmamış. Hiçbir şey tesadüfen olmaz Arif Bey. Şimdi yaptığınız gözlem sizin gerçekçi olduğunuzu gösteriyor. Biliyorum, bu da bir savaşçı özelliği. Eminim kitaplardan birinde bu özelliğe de dokunacaktır Don Juan. Şimdi listeye koyalım mı? Hayır, bence bekleyelim. Listeye şimdi koysaydık bu özellik bende var diye teselli bulurdum. Stratejik bir tavır. Gülüştük. Kitabı gözden geçirerek konuşmaya başladım. Bir keresinde Carlos ile konuşurken konu yine savaşçı olmaya gelince Don Juan şunları söyler. Savaşçı olabilmek için kişinin ölümünün tümüyle bilincinde olması gerekir. Tümüyle ölümünün bilincinde olmak insanın kendi benliği üzerinde odaklaşmaya götürür ki bu da insanı güçsüz hale getirir. Bu nedenle savaşçı ölümünün bilincine iyice vardıktan sonra ikinci adım olarak ölümü umursamamayı öğrenir. Böylece ölüm insanı paralize edecek bir bilgi olma yerine insana güç verecek bir yoldaş haline dönüşür. Carlos insanın dünyadan elini ayağını çekmesinin, bu dünyayı umursamamasının kendisine cazip gelmediğini söyler. Don Juan'a ben inzivaya çekilmek istemiyorum der. Don Juan verdiği cevapta inzivaya çekilmenin bir tür iptila, düşkünlük olduğunu ifade eder. Münzevi kendi isteğiyle kendini inzivasına kaldırıp koyvermiştir. Dünyadan elini eteğini çekmek savaşçının yapacağı bir şey değildir der. Arzularından arınmış, ölümünü yoldaş olarak kabul etmiş birinin tek güç kaynağı vardır, kararları. Bu nedenle savaşçı seçimini ustalıkla yapmalıdır. Kararlarının sorumluluğunu tümüyle kabul etmeli ve karar verdikten sonra acabalara, keşkelere yer olmadığını bilmelidir. Böylece ölümünün bilincinde arzularından arınmış, kararlarının gücüyle savaşçı yaşamını stratejik bir biçimde yönetir. Ölümünün bilinci ona yol gösterir, onu isteklerinden arındırır ve onu dinç yapar. Kararlarının nihai oluşu onu iyice düşünmeye yönlendirir ve böylece stratejik olarak verebileceği en iyi kararı vermesine götürür. Böylece yaptığı her şeyi zevkle ve dipdiri verimlilik içinde yapar. Bir insan böyle davrandığı zaman o bir savaşçı olmuştur ve bir savaşçının sabrını da gösterir. Dipnot, sayfa 150. Arif Bey kitaptan aktardıklarımı dikkatle dinliyordu. Savaşçının özellikleri listesine baktı, bana baktı, ne yazacağını bilmez durumdaydı. Hangi özelliği yazacağınızı düşünüyorsunuz galiba? Evet, sizi dikkatle dinlediğim için özellik listesine yazamadım. Peki geri gidelim ve Don Juan'ın söylediklerine bir bakalım. Ölümünün bilincinde olması gerekiyor. Bunu 5. özellik olarak yazabiliriz değil mi? Evet, o 5. özellik. Ama bu ölüm bilincine kendini kaptırmış olmayacak. Umursamaz bir tavır içinde olacak. O zaman 6. özellik olarak ölümünü umursamaz bir tavır içinde olmak diye yazabiliriz. Bir de isteklerinden arınmış olmaktan söz ediyor. Bence bu umursamaz tavırla beraber gelen bir şey ayrıca bir özellik olarak yazmayalım. Onun yerine 6. özelliği ölümünü umursamaz bir tavır içinde ve isteklerinden arınmış olmak diye ifade edebiliriz. Hem fikrim, sizin dediğiniz daha kapsamlı Arif Bey. 7. özellik olarak stratejik bir tavır içinde yaşar diyebilir miyiz? Evet, öyle yazıyorum. Başka özellik var mıydı? Bir de olumsuz bir özellikten bahsetmiş. Yani olmaması gereken bir özellikten. O hangisiydi ben hatırlayamıyorum. Hiçbir şeye düşkünlük göstermemesi, hiçbir şeyin müptelası olmaması. Ha evet, inzivaya çekilenlerden söz ederken bundan bahsetmişti. Peki onu da 8. özellik olarak yazıyorum. Savaşçı hiçbir şeyin müptelası olmaz. Peki Arif Bey, bu özellikler yönünden kendinizi nerede görüyorsunuz? Ölümümün bilincinde değilim. Ölümümü umursamaz hale hiç gelmiş değilim. Arzulardan, isteklerden arınmış olduğumu söyleyemem. Stratejik bir tavır içinde yaşamıyorum ama sanırım müptelası olduğum bir şey yok. Bu özellikler çerçevesinde kendi yaşamınızı değerlendirmek sizi rahatsız etmiyor değil mi? Hayır, etmiyor. Oldukça öğretici buluyorum. Müptela olma konusunu Don Juan sık sık Carlos'a hatırlatır. Carlos'un müptela olduğu şeyler mi varmış? Don Juan'a göre Carlos öfkeye, korkuya, entelektüel mastürbasyona, kendini önemsemeye, hüzne ve daha birçok şeye düşkünlüğü olan bir kimse. Bayağı çokmuş. Aslında savaşçının niyetinin saflığı içine girmeyen ve devam eden her şey bir düşkünlük, bir iptiladır. Örneğin amacımızın dışında sizinle bir araya gelmeye devam edersek Don Juan'a göre bu bir iptila olmuştur. O zaman hayatımda stratejik kararlarımın dışında oyalandığım her şey bir iptila oluyor. Evet, muazzam bir sorumluluk bilinci getiriyor. İnsan bir süre sonra bu tür yaşamdan bıkmaz mı? Daha doğrusu yorulmaz mı? Çok mu ciddi geliyor? Evet, ben kendimi her şeyden uzaklaştırıp yat kalk öğretmen olmayı mı düşüneceğim? Öyle gözüküyor değil mi? Bana şimdi öyle gözüktü. Anlıyorum Arif Bey. Bana da ilk başlarda öyle gözükmüştü. Aslında savaşçının yaşamı cıvıl cıvıl mutlulukla dolu, enerjik, canlı ve hareketli ve hiçbir mecburiyet duygusu yok. Bu kadar şartlı şurtlu bir hayat nasıl oluyor da bu kadar cıvıl cıvıl mutlulukla dolu, enerjik, canlı ve hareketli oluyor? Size şimdi böyle gözükmesi doğal. İsterseniz savaşçının özelliklerini gözden geçirdikten sonra bu konuya geri dönelim. Aksi halde eksik bilgiyle tartışmaya girmiş olacağız. Ama mutlaka geri dönelim çünkü bu nokta benim için önemli. Anlıyorum, benim için de önemli. Ben unutursam siz hatırlatın. Tamam, hatırlatırım. Hemen önümüzdeki masada yüzü sirkeci istikametine, sırtı bize dönük, başı örtülü orta yaşlı bir bayanın tek başına oturduğu dikkatimi çekti. Bu giyinişte bir bayanın buraya kendi başına gelerek çay içip manzara seyretmesini aklım hiç almadı. Arif Bey'e bu algılamamı söylediğimde o, "Hocam, kocası şurada maç seyreden erkekler arasındadır." dedi. Maç seyredenlere baktım, gerçekten hepsi erkekti. Maç seyredenlerden orta yaşlı bir adamın yanında 6 ve 8 yaşlarında gözüken iki oğlan çocuğu vardı. Arif Bey yanında çocuklar olan adamı kastederek, "Muhtemelen onlar." dedi. Gerçekten de maç bittikten sonra adam ve iki çocuk kadının yanına geldiler ve beraberce çay içmelerine devam ettiler. Kadın da yalnız bırakılmış olmaktan kaynaklanan herhangi bir gerginlik, somurtma, sıkıntı sezmedim. Onların paylaştığı dünya içinde futbol maçı olduğu zaman kadının masada tek başına bırakılması çok doğal bir olaydı. her şeye saygılıdır ve vuruş menzili içinde kalır. Bu gözlemden sonra konuşmamıza devam ettik. Bir başka konuşmasında Don Juan, savaşçı hiçbir zaman kendini kapıp koyvermez der. Bu ölümü dahi olsa savaşçı mücadele etmeden kendini teslim etmez. Savaşçı her şeye saygıyla yaklaşır ve zorunlu olmadıkça kendisini ilgilendirmeyen işlere burnunu sokmaz. Savaşçı pek ortalıkta gözükmez, yüzünü eskitmez ama bir işe karışması gerekiyorsa iyice düşünüp seçimini yaptıktan sonra karışır. Dipnot sayfa 180. Burada savaşçının özelliklerinden stratejik yaşam dile getirilmiş. Savaşçı kendini kaptırıp koyvermez diyor. Bence bu stratejik yaşam özelliği. Diğer özellikleri mücadele etmek, kendisini ilgilendirmeyen işlere burnunu sokmamak, yüzünü eskitmemesi, iyice düşünüp seçimini yaptıktan sonra işe karışması hep stratejik yaşamakla ilgili özellikler. Bence bir yeni özellik eklememiz gerekiyor listemize. Savaşçı her şeye saygıyla yaklaşır özelliği mi? Evet, bu onun 9. özelliği oluyor. Listeye yazıyorum. Yaz. Savaşçının bilinçli stratejik yaşadığını değişik ortamlarda değişik biçimlerde ifade ediyor. Bir keresinde savaşçı ne uyuşuktur ne acele eder, bir başka yerde savaşçı taşıyamayacağı yükün altına girmez diyor. Doğan Bey, vuruş menzili içinde kalmak diye bir kavramınız vardı. Savaşçı taşıyamayacağı yükün altına girmez özelliği bana bunu anımsatıyor. Evet Arif Bey, haklısınız. Onun için savaşçının 10. özelliği olarak savaşçı vuruş menzili içinde kalır diyelim mi, ne dersiniz? Bence tam uyuyor. Yolu gönül yoludur. Arif Bey biraz düşündükten sonra bir şey hatırlamış gibi bana baktı ve "Hocam, biraz önce savaşçının yolunun gönül yolu olduğunu söyledik. Bence bunu da savaşçının bir özelliği olarak listeye eklememiz gerekmez mi? Aslında seçim yapar derken bu seçim sürecine gönül yön verir anlayışını getirmiştik. Ama gönül yolu kavramı orada örtük olarak kalmıştı. Bu nedenle ben sizin önerinizi yerinde görüyorum. Gelin 11. özellik olarak savaşçı gönlünün yolunu seçer veya savaşçının yolu gönül yoludur gibi bir özellik koyalım. Bence savaşçı seçimini yaparken gönlünün sesini dinler desek daha uygun düşecek. Tamam, öyle diyelim. Dünyayı olduğu gibi görür. Carlos'un 2. kitabında işaretlediğim son yere gelmiştik. Burada Don Juan, savaşçının en önemli başarılarından birinin içinde süre giden iç konuşmayı durdurmak olduğunu söyler ve bunu yaptığı zaman dünyayı olduğu gibi görebileceğini ifade eder. Arif Bey, bu düşüncemi söyledim. Hocam, dünyayı olduğu gibi görebilmek ne demek? Hatırlıyorsun, Frederick Perls insanoğlunun bilincinin 3 katmanı olduğunu söylemişti. İç dünyamız, dış dünya ve bu ikisi arasında kalan kavramsal dünya. Aradaki bu dünya dil ve kültürden oluşur ve zamanla o kadar gelişir ki kişi bu ara katmanın dışında başka bir şey algılayamaz hale gelir. Evet, hatırlıyorum. Burada sıkışıp kalmaya hapishanede olmak demiştik. Tamam. Don Juan savaşçının hapishaneden çıkabilmesi için, yani bu ara katmanın etkisi altında kalmadan dış dünyayı olduğu gibi görebilmesi için bir yol, bir yöntem öneriyor. Çok önemli. Evet. Ve önerdiği yöntem basit. İç konuşmayı durdurmak. İç konuşmayla bu katmanın ne ilgisi var? Don Juan'a göre biz toplumun beklentilerini ve o toplumun kültürünü ancak bu iç konuşmayla içimizde canlı tutuyor ve sürdürüyoruz. İç konuşma kesildiği zaman bu katman elektriği kesilmiş motor gibi duruyor. O zaman bu katmanın etkisi ortadan kalkıyor ve biz dünyayı bu katmanın etkisi altında kalmadan doğrudan algılayabiliyoruz. Peki nasıl durduracağız bu iç konuşmayı, bir yöntem öneriyor mu? Önerdiği yöntem sakinleşip düşüncelerini durdurup kişinin kafasını tamamıyla durgun hale getirmesi. Benim anladığım önerdiği bir tür meditasyon. Meditasyon nedir biliyor musunuz? Duydum ama ne olduğunu bilmiyorum. Birçok türü var. Ama her tür meditasyonun temel özelliği kişinin bilincinin içeriğinin etkisinden kurtulmak ve gözlemleyen bilincine ulaşmak. Bunu başardığı zaman kişi ancak bir tek şeyin farkına varıyor. O da farkında olduğunun farkında olmak. Başka her şey kayboluyor. Yani gözlemleyen bilinç kendini farkına varıyor. Bir başka deyişle gözlemleyen bilinç kendini gözlemlemeye başlıyor. Evet, ve bu ilginç bir bilinç hali. Bir insan bunu sürekli kılmaya başladığı zaman gerçekten şimdi ve şu anı bütün haşmetiyle yaşayabilecek hale geliyor. Doğan Bey, siz meditasyon yapıyor musunuz? Evet, ne zamandan beri? Ben 1976'nın sonbaharında meditasyon yapmaya başladım ve hala devam ediyorum. Ben istesem meditasyon öğrenebilir miyim? Ben Ankara'da öğrendim. Öğrendiğim TM olarak bilinen Transandantal Meditasyon. Burada İstanbul'da da merkezi var. TM'yi öğrenme kararımı hayatımda verdiğim en yararlı kararlardan biri olarak görüyorum. Hocam, biraz daha bahseder misiniz? Size yararı nasıl oldu? Ne öğretiyorlar? Ne yapıyorsunuz? Arif Bey, bunun ayrıntılarına girmeyeyim. Eğer benim öğrenmemi tavsiye eder misiniz diye sorarsanız cevabım evettir. Peki, bunun üzerinde düşüneceğim. Demek ki böyle bir yöntemle iç konuşmayı durdurmanın gerekli olduğunu söylüyor. Evet, bunu yapmadan Carlos'un tam bir savaşçı olamayacağını söylüyor. O zaman bunu da bir özellik olarak yazalım mı? Evet, yazalım. Savaşçı iç konuşmasını istediği zaman durdurabilir diye yazıyorum. Tamam, öyle yazın. Bu savaşçının 12. özelliği oldu. Tamam. Bir masada iki erkek yanlarındaki kadın yokmuş gibi onu hiç hesaba almadan yoğun bir konuşmaya dalmışlar. Kadına bakmıyorlar, ona bir şey söylemiyorlar. Hatta kadın dinliyor mu, dinlemiyor mu umurlarında değilmiş gibi bir durum var. Ama kadın konuşulanlara ilgi gösteriyor, dikkatle dinliyor ve ara sıra erkekler ilgilenmese ve dinlemese dahi karışıp kendi fikrini söylüyor. Bu manzaranın bana ilginç gelen yanı kadın onların kendisini dinlememesinden, kendisini bu konuşmaya dahil etmemelerinden hiç alınmıyor. O yine aktif olarak katılma teşebbüsü içinde. Besbelli ki kadın oradayken erkeklerin kendi aralarında konuşmaları ve onu işin içine katmamaları doğal. Bunun doğallığını hem kadın hem de erkekler kabul etmiş durumda. Bir ara içimden bu böyle olmamalı, kadın da bu konuşmanın eşit bir üyesi olarak katılmalı diye düşündüm. Daha sonra üç genç kızı gördüğüm zamanki düşüncelerim aklıma geldi. O zaman içimden ne düşünmüştüm? Her bir insan kendi yaşamı içinde bir anlam bütünü oluşturuyor. Olayı yaşayan kişi için gerçek anlam o anlam. Hayır, senin verdiğin anlam yanlış, benim anladığım şekilde anlayacaksın demek, yer çekimi diye bir şey yok demek kadar doğaya aykırı geliyor. Ve ben, erkekler seni arasına almalı ve sen onlarla eşit olarak konuşmalısın, doğru olan bu diyordum ve böylece yukarıda yapılmamasını söylediğim hatayı şimdi kendim yapıyordum. Bunu yaptığımı farkına varmak beni şaşırttı ve biraz sarstı. Bu düşüncelerimi kendime sakladım. Konuşmakta olduğumuz konuyu saptırmak istemiyordum. Garson çaylarımızı yeniledikten sonra elimdeki kitaplardan savaşçının özelliklerini irdelemeye devam ettik. Savaşçının duygusal tavrı. Don Juan'ın öğretisiyle ilgili olarak Carlos Castaneda'nın yazdığı Journey to Ixtlan adlı kitapta savaşçının özellikleriyle ilgili işaretlediğim kısımları gözden geçirmeye başladık. Bir keresinde korkulacak bir durumda korkusuna rağmen Carlos korkuyu yenerek yapılması gerekeni yapınca Don Juan ona "Görüyorsun, istenirse korku yenilebilir. Daha doğrusu korkuya rağmen korkusuzca davranılabilir. Savaşçı içinde bulunduğu duygusal durumu kendisi belirler." der. Dipnot sayfa 119. Doğan Bey, Don Juan bununla ne demek istiyor? Daha önce mutluluk konusunda kısaca bu konuya dokunmuştuk Arif Bey. Hatırlayacaksınız. İnsanın içinde bulunduğu durum mu onun duygularını belirliyor, yoksa insan içinde bulunduğu durumdan bağımsız olarak kendisi duygularını belirleyebilir mi konusu? Evet, hatırlıyorum. Don Juan savaşçının duygusal durumunu kendisinin belirleyeceğini söylüyor. Peki savaşçı duygusal durumunu nasıl belirliyor, onu da söylüyor mu? Söylediği şu. Hayır, bu onun söylediği değil. Aslında ana fikri veriyorum. Ana fikir şu, savaşçı niyetinin ne olduğunu bilir ve niyetinin saflığı içinde durumu algılar, yorumlar, anlamlandırır ve her şeyi düşündükten, gözden geçirdikten sonra yaratmak istediği geleceğe en uygun eylemi seçer ve... İşte Arif Bey, konuştuğumuz konuyla ilgili kısmı şimdi söyleyeceğim ve bu eyleme uygun duygusal durumu seçer. Hocam, yine örneklesek daha iyi anlayacağım galiba. Örneğin yapacağı eylem herkesin içinde kalkıp kendi bağımsız düşüncesini söylemekse o eyleme uygun cesurca tavrı ve kararlılığı gösterir. Bir başka örnek vermek istiyorum. Varsayalım ki savaşçı evli ve eşiyle zor günler geçiriyor. Sen henüz evli olmadığın için bilemezsin Arif Bey, ama eşler ne kadar iyi anlaşırlarsa anlaşsınlar... Her evliliğin zor günleri olacaktır. Evet, varsayalım ki savaşçı evli ve eşiyle o zor devreden birini yaşıyor. Eşi savaşçıyı yanlış anlamadan kaynaklanan bir nedenden dolayı suçluyor ve onu itham ediyor. Yani dışarıdan durumu gözlemleyen birisi, bu eş bu kişiyi haksız yere suçluyor, haksız yere eziyet ediyor diyebilecek bir durum var ortada. Evet, anlıyorum Doğan Bey, peki savaşçı ne yapıyor? Sıradan karı koca ilişkilerinde bu durumda ne olur? Herhalde suçlanan eş bunun haksızlık olduğunu belirtip karşındakinin ağzını payını verir. Savaşçı ise önce bu evlilikteki temel niyetini saflığı içinde durumu algılar. Bu evlilikte neyi gerçekleştirmek, neyi yaşatmak istiyorum? Hangi geleceği kendime adamış durumdayım? Bu soruların yanıtını bularak durumu algılar, yorumlar ve anlamlandırır. Sonra yaratmak istediği geleceği düşünür. Savaşçının ilişkisinde yaratmak istediği değerler, sevgi, güven, kabul, birbirine destek, anlayış gibi değerler bu evlilikte nasıl yer alacak, nasıl yaşayacak onun bilincine varır. Daha sonra bu geleceği yaratacak kendisiyle bütünlük içinde yapabileceği en uygun eylemi ve bu eyleme uygun duygusal durumu seçer ve eyleme geçer. Peki Doğan Bey, verdiğiniz bu örnek içinde kalacak olursak, savaşçı nasıl bir duygusal durumu seçer ve bu duygusal durum içinde savaşçı nasıl bir eylem yapar? Alıngan olmayan, kızgın olmayan, eşine değer veren, onun dediklerini ciddiye alan ve can kulağıyla dinleyen, ona saygılı, onun gözüyle olayları görmeye hazır, ailesinde yaşatmak istediği değerleri o anda eşiyle olan ilişkisinde yaratan, yani sevgi, güven, kabul, birbirine destek, anlayış değerleri içinde o andaki ilişkisini sürdürmeye kararlı biri olur. Peki eylemi ne olur? Dinlemek. Dinlemek mi? Dinlemek bir eylem mi? Evet, dinlemek bir eylem. Arif Bey, iletişim bir eylemdir ve iletişim dediğimiz zaman sadece konuşmak anlaşılmamalı. Dinlemek en önemli iletişim eylemidir. Arif Bey söylediğim son cümleyi birkaç kere kendi kendine tekrar etti. Dinlemek en önemli iletişim eylemidir. Dinlemek en önemli iletişim eylemidir diye. Daha sonra hocam dinlemenin önemli olduğunu biliyordum ama onun bir eylem olduğunu hiç düşünmemiştim dedi ve konuşmaya devam ettik. Arif Bey, dinleme bir eylemdir ve bu verdiğimiz örnekte savaşçı eşini elinden gelen en iyi şekilde dinlemeye karar verir. Elinden gelen en iyi şekildeyi bastırarak söylediniz Doğan Bey. Evet, bastırarak söyledim. Düşünsene, böyle bir durumda dinlemeyi engelleyen duygusal durum ihtimallerini. Tahmin edebiliyorum ama siz yine söyleseniz. Olumsuz duyguların tümü, sinirlenme, kızgınlık, öfke, gerginleşme, bana haksızlık yapılıyor duygusu, şimdi bu zırıltıyı mı dinleyeceğim bakışı, öf be yine başladı duygusu ve bunun gibi daha birçok duygular. Yani insanın eşi kendisine bir şeyler söyleyince kişinin hemen savunucu bir tutum içine girmesi. Böyle bir savunucu tavır sağlıklı dinlemeyi önlüyor. Bunu söylemek istiyorsunuz galiba. Evet, savaşçı savunucu tutum içine girmez. Niçin girmez biliyor musunuz? Savaşçı olduğu için. İkimiz de güldük. Ben konuşmama devam ettim. Savaşçı savunucu tutum içine girmez çünkü orada eşiyle konuşurken egosuyla değil, gözlemleyen bilinci ve ile durumu algılar, yorumlar ve anlamlandırır. Her şey dönüp dolaşıp gözlemleyen bilinç ile ego arasındaki farka dayanıyor. Evet, işin bütün temeli orada. O nedenle buluşmalarımıza bu iki kavramın tartışmasıyla başladık. Bu kavram üzerinde konuşurken bir keresinde Carlos, her zaman duygusal durumu kişinin denetlemesi mümkün olmayabilir. Örneğin bir gaddar kişi kendi emri altındaki bir kimseye zarar verebilecek durumda ise o kişi ne yapsın? Bu durumda bu zavallı kişinin kurtuluşu yok dediğinde Don Juan, o gaddar kişi emri altındaki kişinin bedenini incitebilir ama ruhunu incitemez. Benim konuştuğum savaşçının duygusal durumu bedenle ilgili değil, onun özüyle ilgili. İşte o özün nasıl hissedeceğine yalnız savaşçının kendisi karar verir der ve devam eder. Diğer insanların yaptıkları şeyler ancak biz izin verirsek bizim ruhumuzu zedeler. Ruhunu zedelenmemesi için savaşçı her durumda uygun duygusal tavrını alır. Don Juan Carlos'un sık sık diğer insanlara kızdığını gözlemler ve ona şu soruyu sorar. Geçen gece aslan seni kovalarken ona gücenmek, ona kızmak, alınmak pek aklından geçmedi. Ona küfrettiğini veya onun bizi böyle kovalamaya hakkı olmadığını söylediğini duymadım. Bu aslan seni yakalayabilir ve öldüresiye yaralayabilirdi. Ama sen aslandan kurtulmak için mücadeleni verirken bu tür kızgınlığa, alınganlığa yer yoktu. Senin amacın oradan kaçarak canını kurtarmaktı ve sen bunu gayet güzel başardın. Savaşçının duygusal durumu başkalarının söyledikleri davranışları ile değil, kendi bilinçli seçimiyle oluşur. Hocam, bütün bu tartışmalardan sonra listemize savaşçının özelliği olarak ne yazalım? Savaşçı içinde bulunduğu duygusal durumu kendisi belirler yazalım. O zaman 13. özellik olarak savaşçı içinde bulunduğu duygusal durumu kendisi belirler yazıyorum. Şöyle etrafıma baktım. Karşıda Çamlıca Tepesi televizyon antenlerinin yoğunluğu ile dikkatimi çekti. Arif Bey bu tepeye Anten Tepesi adını vermiş. Bir kuş hafif hafif esen rüzgarla dengesini kurmuş, hiç kanat çırpmadan gökte bir o yana bir bu yana süzülüyor. Kuşun uçuşundaki mükemmellik, hava akımı ile sağladığı denge ve hiç gayret sarf etmeden gökyüzünde kalışı ve akışı bende hayranlık uyandırdı. Kuş bu muhteşem başarıyı bilerek bu dünyaya gelmişti, kimse ona öğretmedi. Sirkeci'den bir arabalı vapur hareme doğru gidiyor. Arabalı vapuru görünce bir hatıram canlandı. Ben üniversite öğrencisiyken karşıya ancak arabalı vapurla geçilirdi. Köprünün yapımına karşı çıkan büyük bir öğrenci grubu vardı. O günkü savlar bugünün gerçeği içinde saçma ve yanlış görünüyordu. Ama o günün gerçeği içinde o savlar büyük taraftar toplamıştı. Ben bunları düşünürken aşağıdan bir tren geçmeye başladı. Trenlerin üstü yoğun bir pas içinde. Vagonların yan cepheleri maviye boyanmış durumda. Boyalar eski ve yer yer mavi boyaların zayıfladığı yerde yeşilimsi sarımsı bir alt renk belli belirsiz görünüyor. Tren yağ gibi akarak değil, çaldır çuldur tangır tungur ses çıkararak gidiyor. Sanki vagonlar her an için raylardan çıkacakmış gibi bir duyguya kapıldım. Sahilde yürüyen çiftler var. Daha önceki belediyelerin sahilde yürünecek kaldırımlar, yer yer bahçeler yapması bu yöreye çağdaş bir hava vermiş. Yürünecek yer bulduğu zaman vatandaş bunu değerlendirmesini biliyor. Sarayburnu önünden kum kapıya doğru bu olanakların sağlanmasını İstanbul için önemli bir başarı olarak düşündüm ve bunları yapanlara içten teşekkür ettim. Şöyle bir ayağa kalktım ve gerindim. Daha sonra yine oturdum. Dördüncü kitapta işaretlediğim kısımlar üzerinde konuşmaya başladık. Savaşçının alçak gönüllülüğü. Carlos Castaneda'nın dördüncü eseri olan Tales of Power adlı kitapta
Carlos savaşçı olmaya kendini hazır hissetmediğini, bu tür bir öğretiye hazır olduğunu hissettiğinde gelip o zaman gerçek öğrenci olacağını Don Juan'a söyler. Aralarında şöyle bir etkileşim yer alır. Yine saçma konuşuyorsun. Savaşçı kendisi neyse onu olduğu gibi kabul ederek işe başlar. Bu kabulde alçak gönüllülük vardır. Ne olduğunu kabul ederken pişmanlık duymaz, hınç duymaz. Keşke böyle olsaydım duyguları içinde değildir. Ne olduğunu tüm alçak gönüllülükle kabul ederek oradan işe başlamak gerektiğini anlar. Bu noktayı anlamak ve yaşamak zaman alır. Örneğin ben alçak gönüllülük kelimesini duymaktan nefret ederdim. Biliyorsun ben Kızılderiliyim ve biz Kızılderililer her zaman alçak gönüllü olduk ve başımızı herkesin önünde öne eğdik. Alçak gönüllülüğün savaşçının yoluna çıkacağını sanmıyordum. Yanılmışım. Bir savaşçının alçak gönüllülüğü bir dilencinin alçak gönüllülüğü değildir. Savaşçı başını hiç kimseye eğmez ama hiç kimsenin de başını kendisine eğmesini istemez ve izin vermez. Öte yandan dilenci kendinden güçlü gördüğü kimseye hemen başını eğmeye ve onun için yeri süpürmeye hazırdır. Ne var ki dilenci kendinden daha güçsüz birinin onun için yeri süpürmesini ve başını eğmesini ister. Dipnot sayfa 19. Doğan Bey, Don Juan'ın bu son söyledikleri sizin ben-sen bilinci ve biz bilinci kavramlarını anımsatıyor. Evet, haklısınız. Büyük bir benzerlik ve paralellik var. Alçak gönüllülük, biz bilinci içinde alındığında varoluş yönünden birbirine eşit değerde insanların ilişkisinde gözlenir. Ben-sen bilinci içinde alındığında mış gibi alçak gönüllülük vardır. Mış gibi alçak gönüllülüğün temelinde diğer insandan korku yatar. Gerçek alçak gönüllülüğün temelinde ise eşitlik duygusu. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Savaşçı diğer insanlarla ilişkisinde alçak gönüllüdür. Hayır, öyle söylersek Don Juan'ın dediğinden farklı bir durum ortaya çıkar. Don Juan böyle demiyor mu? Don Juan savaşçı alçak gönüllüdür diyor. Diğer insanlarla ilişkisinde demiyor. Don Juan'a göre savaşçının alçak gönüllülüğü kuşları, böcekleri, tüm yaratıkları kapsıyor. Yani savaşçı her tür yaratıkla ilişkisinde alçak gönüllüdür. Savaşçı her tür yaratığı kendine denk alarak ilişki kurar. Peki bu şöyle denilebilir mi? Savaşçı tüm evrenle biz bilinci içinde ilişki kurar. Hah, şimdi oldu Arif Bey. Evet, böyle denilebilir. Savaşçı evrensel biz bilincini gerçekleştirmiş biridir. Don Juan böyle mi söylüyor? Hayır. Don Juan biz bilinci diye bir şeyi ağzına almıyor. Don Juan'ın söylediklerini şimdi siz ve ben böyle yorumluyoruz. Daha doğrusu siz bana Doğan Bey bu böyle yorumlanabilir mi diye soruyorsunuz. Ben de evet yorumlanabilir diyorum. Şimdi listeye ne özellik yazacağız? Savaşçı alçak gönüllüdür desek... Tamam, 14. özellik olarak savaşçı alçak gönüllüdür yazıyorum. Tamam, öyle yazın Arif Bey. Kendini olduğu gibi kabul etme üzerine konuşurken bu özelliğin sizde olduğunu söylemiştim. Hatırlıyor musunuz? Hatırlayamadım hocam. Siz, şimdiye kadar gözden geçirdiğimiz özelliklerinden hiçbirine sahip olmadığımı görüyorum. Kafamın karışıklığı, depresyona girmem tesadüfen olmamış demiştiniz. Hatırladınız mı? Evet, hatırladım. Ben de şimdi yaptığınız gözlem sizin gerçekçi olduğunuzu gösteriyor demiştim. Siz de bu özelliği listeye koymak istemiştiniz. Bu gerçekçilik özelliği şimdi savaşçının alçak gönüllülüğüyle ifade edilmiş oluyor. Savunucu olmadığınız için, kendinizi olduğu gibi kabul ettiğiniz için sizde bu özellik var. Sahiden böyle mi düşünüyorsunuz Doğan Bey? Sahiden böyle düşünüyorum. Bu önemli bir özellik mi? Bence savaşçının her özelliği temel ve önemli. Bu özellik de temel bir özellik. Teşekkür ederim Doğan Bey. Kendime güvenim arttı.